Ayrım 13.
Bu da Alex'in rastgele söyleyerek doğruyu tutturması olasılığını ortadan kaldırıyordu. Çünkü cevapların çok sayıda olması, renk, nesne, biçim ve sayı olarak yüzünden rastgele ya da şansa dayanarak verilecek bir cevabın doğruluk olasılığı çok düşük olacaktı. Oysa birbirini izleyen soruların sürekli değiştirilerek, örneğin renkten sayıya, sayıdan biçime geçilmesine rağmen Alex'in cevaplarının doğruluk oranı çok yüksekti, %80 dolayında. Bu da değişik sorular arasındaki farkı anladığı ve renklerle sayıları ayırt edebildiği anlamına geliyordu. Ayrıca Pepperberg'in cevabı doğru, ilk söyleyişte doğru sayı ve doğru nesne adı ya da yanlış, doğru cevabı gecikmeli olarak vermek de dahil, doğru cevap dışındaki herhangi bir cevap olarak kabul etmesini belirleyen standartlar çok katıydı. Bunlar da Alex'in yaptıklarını Pepperberg'in iddia ettiği gibi işaret almadan ve rastlantıya bırakmadan başardığını gösteriyordu. Ancak bu aşamada Alex'in tam olarak ne yaptığı açık değildi. Nesneler üzerinde renk, biçim ve sayı tanımı yapabildiği doğruydu. Ama sayı kavramının ne olduğu hala belirsizdi. Saydığı görülen nesnelerin boyutları çok farklıydı. Bu yüzden sayıyı, yüzey alanı ya da büyüklükle eş tutuyor olamazdı. Ayrıca nesnelerin görüşleri de çok farklıydı. Dolayısıyla bunların biçimine dayalı bir tahmin yürütmesi de olası değildi. Ama her şeye rağmen bunlardan birini yapıyor olması yine de mümkündü. Çünkü iki nesne dört nesneden daha az yer kaplar ve iki şey beş şeye göre daha farklı bir biçim oluşturur. Doğruyu bulmanın tek yolu ise Alex'in sayı tanımını uygulayacağı yeni durumlar yaratmak ve bu yeteneğini tamamen yeni nesneler, düzenlemeler ve bileşimler karşısında doğru olarak kullanıp kullanamayacağını ortaya çıkarmaktı. Pepperberg'in bundan sonraki adımı Alex'e daha önce deneylerde hiç kullanılmamış tamamen yeni nesneler gösterip sayılarını sormak oldu. Bunlar mürekkep şişeleri, oyuncak arabalar, somunlar, dikiş yüksükleri, antiasit tabletleri gibi şeylerdi. Tabii Alex'e bunların adları öğretilmediği için ne oldukları sorulamazdı. Dolayısıyla bu nesneler gösterilerek kaç tane diye sorulduğunda yapması gereken tek şey 2 ile 6 arasındaki doğru sayıyı söylemekti. Bu tamamen yeni nesnelerle ilgili sorularda bile Alex'in verdiği cevapların doğruluk oranı %80'di. Aslında bu nesneler Alex'in hiç görmediği şeyler değildi. Çünkü deneyde onu korkutmaması için birkaç gün önceden görebileceği yerlere yerleştirilmişlerdi. Ama daha önce bunlar hakkında Alex'e hiç soru sorulmadığı için bu anlamda yeniydiler. Alex'e 3 mürekkep şişesi gösterildiğinde daha önce bu nesnelerle ilgili bir soruyla karşılaşmadığı halde yine 3 diye karşılık vermişti. Böylece Alex 3 kavramını tanıdık bir durumdan yabancı bir duruma aktararak 3 hakkında belli durumlar ve şeylerden bağımsız bir düşüncesi olduğunu göstermişti. Bu da en azından bir sayıyı gerçekten düşünebildiğini gösteren bir belirti sayılabilir. Alex'in bundan sonraki işi daha da zordu. Bu defa örneğin iki anahtar ile iki mantar gibi farklı cinslerden toplam dört nesne gösterilerek kaç tane sorusunu cevaplaması isteniyordu. Cevapları yine şaşırtıcı ölçüde doğruydu. Böyle bir durum için kaç tane sorusunun belirsizliğine karşın %70 doğruluk oranıyla toplam sayıyı bilmişti. Böyle bir durumda sorulan kaç tane sadece mantarı ya da anahtarı mı yoksa hepsini mi kapsamaktadır? Şahsen ben biraz daha açıklık getirilmeden hangisinin kastedildiğini anlayamazdım. Pepperberg, Alex'in bizim anladığımız anlamda gerçekten sayı sayabildiğini mi yoksa nesne grupları hakkında yaptığı sayıyı tanımlarının daha kaba bir anlayışa mı dayandığını bilmediğini söylemektedir. Alex'in durumlara uygun sayı tanımlamaları yapabilme ve bunu daha önce hiç karşılaşmadığı yeni durumlara aktarabilme yeteneğine sahip olduğundan kuşku yoktur. Sıra halinde dizilmiş tünelleri sayan farelerden çok daha ileri gitmiş görünse de tam olarak ne düşündüğü hala açık değildir. Pepperberg de Alex'le ilgili iddiaları konusunda çok ihtiyatlı konuşmakta ve deneylerinin sonucunu şöyle özetlemektedir. Gri papağanın sayısal yeteneklerine ilişkin kesin ancak sınırlı bulgular. Sayısal yetenekler burada kuşkusuz bizim düşünmek sözüyle kastettiğimiz kategorinin yani dış dünyanın içsel bir görüntüsüne sahip olmanın kapsamı içindedir. Bizim bunu ön sayma, ön düşünme gibi terimlerle adlandırmamızın ya da bu ön takıları atmamızın aslında bir önemi yoktur. Elimizde bazı hayvanların bizim kendimizde düşünmek olarak adlandırdığımız şeyin en azından temellerine sahip olduğunu gösteren gerçek bulgular vardır. Bu bulgular şu anda sınırlı bile olsa daha sağlam bulgulara nasıl ulaşabileceğini göstermektedir. Artık neden söz ettiğimizi uygulamayla sergileyemediğimiz bir spekülasyon aşamasında değiliz. Tersine artık düşünmenin iki temel unsurunu içsel görüntü ve bunun aktarımı olarak belirleyip bir hayvanın buna sahip olup olmadığını deneylerle bulabilme imkanına sahibiz. Bunu o hayvanın gerçekten düşünebildiği varsayımından hareketle belli durumlarda ne yapması gerektiğini tahmin ederek yapabiliriz. Bu bağlamda önem taşıyan durumlar o hayvanın düşünmeden, sadece önceden öğrenilmiş kurallarla doğru cevabı bulamayacağı ölçüde yenilik unsuru içeren durumlardır. Böylece iki karşıt varsayım ortaya koymuş oluyoruz. İlki hayvanın önceden belirlenmiş kurallara uyduğunu savunuyor. Buna göre yapılacak öngörü de hayvanın yeni bir durumla karşılaştığında buna uygun biçimde değil de bildiği eski duruma uygun şekilde ve daha çok aptalca davranması beklenecektir. İkincisi ise hayvanın düşünerek hareket ettiği varsayımıdır. Buna göre de hayvanın yeni bir durumla karşılaştığında ne yapması gerektiğini kafasında çözümleyeceği ve değişen duruma uygun biçimde yeni bir şey yapacağı ya da akıllıca hareket edeceği öngörüdür. Dolayısıyla hayvanın nasıl davranacağına ilişkin iki karşıt öngörü de o hayvanın düşünüp düşünmediğinin belirtileri de mevcuttur. Öngörülerimizin sağlam temele dayalı olması ve hayvanın davranışının daha basit bir açıklaması bulunmaması koşuluyla o hayvanın akıllı olup olmadığını davranışına bakarak görebiliriz. Başka bir deyişle hayvanların akıllıca davranıp davranmadıklarını ortaya çıkarabilmemiz bizim onların akıllıca görünen davranışlarının başka bir şekilde açıklanamayacağından emin olmamıza ve bunun için gerekli yöntemleri geliştirmemize bağlıdır. Occam'ın usturasını acımasızca kullanmamız ve olabildiğince kuşkucu olmamız gerekmektedir. Sayı sayabilen bir kuş mu? Ne saçma diyebilmeliyiz. Ancak bütün diğer olasılıklar tüketildiğinde bulguları açıklayan en basit varsayım yine de hayvanların düşünerek hareket ettikleri olabilir. Güvercinlerin 3 tuşu doğru sıralamayla gagalamalarını ve bunu yeni bir sıra problemine aktarabilmelerini bu hayvanların bir sıra kavramı olduğu düşüncesinden daha iyi açıklayacak bir varsayım yoktur. Burada sözü edilen bir sıra içinde yer alan şeylerin içsel bir görüntüsüne sahip olmaktır. Farelerin yan yana sıralanmış tünellerden, üstelik tünellerin yerleri tamamen değiştirildiğinde bile ikincisi, üçüncüsü ya da dördüncüsünü bulabilmelerini de temel bir sayma yetenekleri olduğu düşüncesinden daha iyi hiçbir şey açıklayamaz. Alex'in davranışını da sayılar üzerinde düşünme yeteneğine sahip olduğu varsayımından daha iyi açıklayan bir başka varsayım yoktur. Sherlock Holmes şöyle demişti: "Mümkün olmayanı elediğinizde geride kalan ne kadar imkansız da olsa gerçek olmalıdır." Sonunda akla sığmaz varsayımlarla baş başa kalabiliriz. Ama eğer bunlar gerçekleri başka her şeyden daha iyi ve daha basit bir şekilde açıklayabiliyorsa, o zaman en azından yeni bulgular onların yanlış olduğunu ortaya koyuncaya kadar doğru olarak kabul edilmelidirler. Occam'ın usturasının bizden beklediği de budur. O halde bu bölümde şimdiye kadar ele aldığımız örneklerin en akla yakın açıklaması en azından bazı hayvanların düşünebildiği şeklindedir. Bu sonuca ulaşabilmek için kuşlar ve farelerle ilgili örnekleri kullanmam rastlantı sayılmayabilir. Çünkü insanlar bu hayvanlara daha başında kuşkuyla bakmaktadırlar. Birisine bir şempanzenin ya da bir köpeğin akıllı davranışlarda bulunduğunu söylediğinizde buna inanması aynı şey kuş için ileri sürüldüğü zaman inanmasından daha kolay olacak. İnsanlar bir kuşun bu başarıyı gösterdiğine inanmak için dış görünüş ya da davranış olarak bize daha çok benzeyen bir hayvan için isteyeceklerinden çok daha fazla kanıt bekleyeceklerdir. Bir hayvanın bize ne kadar çok benziyor ya da bizimle ne kadar yakın ilişki içinde bulunuyorsa o kadar akıllı olduğu yolunda garip ama çok yaygın bir ön yargımız vardır. Bu yüzden kuşların akıllılığı konusundaki bulgular en iyi araştırılmış ve belgelenmiş bulgulardır. Çünkü kabul görmeden önce alay ve küçümseme konusu olmuş, didiklenmiş ve ancak bunları aşarak bilimsel yayınlara ulaşabilmişlerdir. Kuşların ya da farelerin düşünebildiği ancak isteksizce kabul edilirken daha insansı hayvanlara bulgular çok daha zayıf olsa bile bu yetenek yakıştırılabilir. Bazı okurlar bu bölümde şimdiye kadar ele aldığımız bulguların çoğunun bir ölçüde yapay olduğunu düşünebilir. Güvercinler doğal yaşamlarında yiyecek bulmak için saat kadranına bakmazlar. Papağanların çoğu da günlük yaşamlarında kendilerine gösterilen mürekkep şişelerinin sayısını bilmek zorunda değillerdir. Buna karşılık sırayla dizilmiş tünellerden belli bir tanesini arayan fareler doğadaki bir farenin olağan bir davranışını sergiliyor gibi görünmektedirler. Önlerine konan sorunu rahatlıkla çözebilmişlerdir. O halde hayvanlarda düşünce yeteneğini araştırırken belki laboratuvarın dışına da çıkmalıyız. Tabii bunun her zaman ortaya çıkıp konuyu dağıtabilecek dış etkenleri kontrol altında tutmamızı güçleştireceğini bilerek. Böylece yabani hayvanların insanların müdahalesi olmaksızın yaşamak için akıllı olmak zorunda oldukları doğal durumları ele alabiliriz. Burada tabii daha basit varsayımları elemede yeterince inandırıcı olamama tehlikesiyle karşı karşıya olacağız. Ayrıca gerçek düşünme yeteneğinin anahtarı olarak gördüğümüz yeni şartların yaratılması ve böylece hayvanların yönlendirilip şaşırtılması imkanımız da fazla olmayacak. Ancak buna rağmen hayvanların bizim insan kafasının ürünü deneylerle hiçbir zaman bulup çıkaramayacağımız bazı yeteneklerine bu yöntemle rastlayabiliriz. Bir hayvanın insan yapımı bir zeka testinde pek başarı gösterememesi ya da insan konuşmasını anlayamaması onun kendine özgü zekasının gerekli donanımı sağladığı doğal bir işi başaramayacağı anlamına gelmez. Ayrıca insanlarla öteki hayvanların karşılaştığı en güç sorunların toplumsal ilişkilerinden kaynaklanan sorunların çözümü olduğu bir gerçektir. O halde düşünmeyi aramak için sosyal davranıştan daha iyi bir alan olabilir mi? Akıl belki de toplumsal hayatın bir ürünüdür. Hayvanların doğadaki toplumsal davranışlarını inceleyerek ne kadar akıllı olduklarını anlama çabamızda iki sorunla karşılaşabiliriz. İlkini daha önce belirtmiştik. Gerekli bütün öğelerin kontrol altında tutulması ve arazide gereği gibi deney yapılmasında karşılaşılacak güçlükler. İkinci olası sorun ise en ilginç örneklerin yani hayvanın gerçekten yeni bir durumla karşılaşarak çözüm bulmak için yeni bir düşünce ürettiğine ilişkin bulgular sergilediği durumların tek, hiçbir zaman tekrarlanmayacak durumlar olmasıdır. Başka bir deyişle bu hayvanları izleyenlerin elinde belli bir hayvanın belli bir durumda yaptığı ancak bir daha hiç görünmeyecek bir hareketle ilgili ilginç bir dizi gözlem notundan başka bir şey olmayabilir. Bu durum yeniden gerçekleşse bile şartlar artık yeni olmayacak ve böylece olayın bir anlamı kalmayacaktır. Bilim ise bunu sevmez. Niceliksel, tekrarlanabilir ölçümler ister. Oysa doğadaki araştırmalarda bunu sağlamak güçtür. Bu yüzden önce iki araştırmacının yabani hayvanlarla usule uygun deneyler yaptığı ve yine de hayvanların yabaniliği ile doğal sosyal davranışını korumayı başardığı bir çalışmayı ele alacağız. Ardından da bilimsel notlar olarak adlandırılabilecek bulgulara bakacağız. Bunlar ayrı olayların bir araya getirilmesiyle oluşan ve hayvanların yeni ve öngörülmeyen durumlara uyum sağlayabilecek kadar birbirlerini anlayıp anlamadıklarını ortaya çıkarmak için sıkı bir incelemeden geçirilen notlardır. Dorothy Cheney ile Robert Seyfert'ın doğada yaptıkları dikkat çekici deneylerden birini daha önce ikinci bölümde görmüştük. Bu deneyle velvet maymunlarının birbirlerinin önemsizmiş gibi görünen hırıltılarından ne kadar çok bilgi elde ettikleri anlaşılıyordu. Cheney ile Seyfert bu deneyi yaparlarken teyplerini stratejik noktalarda otların arasına gizlemişlerdi. Böylece bir çalılığın arkasında ötekilerin görüş alanı dışında olan bir maymunun sesi arkadaşlarına nasıl geliyorsa banttaki ses de aynı şekilde duyuluyordu. Araştırmacıların amacı yabani maymunların yaşamına mümkün olduğunca az müdahale ederek maymunların işittiği sesleri ve zamanlamayı kontrol altında tutabilmekti. Cheney ile Seyfert şimdi ele alacağımız deneylerde de benzer teknikler kullanarak velvet maymunlarının birbirleri hakkında bildiklerini ortaya çıkarmaya çalıştılar. Görünüşe bakılırsa maymunların çok iyi bildikleri şeylerden biri belli bir maymunun sesle haberleşmede özellikle de başka maymunların gelişini haber vermek için çıkarılan seslerde ne kadar güvenilir olduğudur. Velvetler kendi gruplarından olmayan bir maymun gördüklerinde vır ve çata çata gibi tanımlanabilecek iki ayrı ses çıkarırlar. Bu maymunlar küçük gruplar halinde yaşar ve birbirlerini iyi tanırlar. Dolayısıyla yabancı bir maymun görmek yaşamlarında önemli bir olaydır. Vervetleri ayrıca yaşadıkları alana çok önem verirler ve kendi bölgelerini başka maymunlara karşı şiddetle savunurlar. Eğer komşuları kendi alanlarına çok yaklaşırsa, Cheney ile Seyfert'ın "bır" olarak tanımladığı yüksek tondaki titrek sesi çıkarırlar. Bunun amacı hem kendi grubunu yabancı maymunların varlığından haberdar etmek hem de yabancılara görüldüklerini bildirmektir. Vır sesini duyan grup üyeleri birbirlerine dokunacak kadar yakın bir biçimde bir araya gelerek toplanır ve öteki grubu sert bir ifadeyle izlemeye başlar. Karşı grupta muhtemelen vır sesiyle cevap verecek ve bu böylece devam edecektir. Çoğunlukla bu karşılıklı vır sesleri çıkarma dışında bir şey olmaz ve gruplar bir süre daha bakışmayı sürdürseler de sakin bir şekilde kendi yollarına giderler. Ancak bazen özellikle de ortada su ya da meyve yüklü bir ağaç gibi değerli bir şey varsa işler ciddileşebilir ve vır seslerinin ardından karşı grubu kovalama ve tehdit etmeye girişilir. O zaman anlaşmazlığa son vermek için itiş kakış ve dövüş de olabilir. Bu saldırganlık durumlarında vervet maymunları özellikle de alan savunmasını çok ciddiye alan dişiler vır sesinden daha haşin, yüksek tonda ve daha geniş bir frekans aralığına sahip çata çata sesini çıkarırlar. Dolayısıyla maymunların kulağa farklı gelen ama bir ölçüde benzer koşullarda çıkardıkları iki ayrı sesi vardır. Cheney ile Seyfert bu birbiriyle çakışan ancak yine de amaçları biraz farklı olan iki seslenme biçiminden yararlanarak maymunların seslenen bireyin kimliği ve güvenilirliği konusunda neler bildiğini ortaya çıkarmaya çalıştılar. Bunun için belli bir maymunun vır sesini banda kaydederek çalılar arasına gizlenmiş bir hoparlör aracılığıyla grubun öteki üyelerini dinlettiler. Bandı görünürde yabancı bir maymun yokken defalarca çaldılar. Böylece genelde yabancı maymunların varlığını haber veren vır sesi anlamsız ve ilgisiz bir ses oldu. Öteki vervetler band kaydını ilk duyduklarında başlarını kaldırıp bakıyor, ortada yabancı maymun olmadığını görünce işlerine devam ediyorlardı. Cheney ile Seyfert aynı şeyi belli bir maymuna 8 kez yaptıktan sonra aynı maymun bandın 9. çalınışında başını bile kaldırmıyordu. Sesi kanıksamış ve hiçbir anlama gelmediğini fark etmişti. Böylece sesi banttan tekrar tekrar dinletilen maymun kurt var diye bağıran yalancı çoban durumuna düşürülmüş ve öteki grup üyelerince güvenilmez bir tanık olarak görülmeye başlamıştı. Şimdi araştırılması gereken şuydu. Eğer o maymunun vır sesi güvenilmez olarak kabul ediliyorsa, aynı maymunun oldukça farklı olan çatı çatı sesi de aynı şekilde dikkate değmez olarak mı görülecekti? Cheney ile Seyfert, yukarıda anlatılan ağ maymununun vır sesinin öteki maymunlarca kanıksanmasını sağladıktan sonra aynı maymunun çatı çatı sesinin ötekilerce nasıl karşılanacağını araştırdılar. Sonuçta öteki maymunların bu sese de hiç tepki göstermedikleri görüldü. Oysa başka ve hala güvenilir olan maymunların hem vır hem de çatı çatı seslerine birden başlarını kaldırıp sanki sesin haber verdiği yabancıları arıyormuş gibi uzun uzun çevreye bakarak tepki veriyorlardı. Bu da şu anlama geliyordu. Maymunlar, yabancı maymunların varlığı konusunda güvenilir haber vermeyen bireyin sadece belli bir seslenişini dikkate almamakta kalmıyor, bu bilgilerini aynı maymunun başka bir sesine de uyguluyorlardı. Yani eğer A hayvanı çıkardığı belli bir ses gerçeği yansıtmadığı için güvenilmez kabul edilmişse, A'nın başka bir sesi de dikkate alınmıyordu. Dolayısıyla öteki maymunların ciddiye almamayı öğrendiği şey sesin kendisi değil, bu sesi çıkarandı. Ayrıca dikkatlerini çeken çata çata sesinin geniş akustik yapısı da değildi. Çünkü böyle olsaydı başka bireylerin vır seslerinde kanıksayabilirlerdi. Oysa başkalarının vır sesine tepkileri değişmezken ağanın tamamen farklı bir sesini de çata çata güvenilmez kabul ediyorlardı. Bütün bunlar gösteriyordu ki maymunlar birer birey olarak grubun öteki üyeleri hakkında önemli ölçüde bilgiye sahiptirler ve daha önce güvenilir bildikleri bir bireyin insan marifetiyle birdenbire güvenilmez görünmesi durumunda bile bu bilgiyi kullanabilirler. Ancak daha önce de söylediğim gibi hayvanların sosyal durumları hakkında düşünerek ve bundan nasıl en iyi sonucu elde edeceklerini bulup çıkararak neler yapabildiklerinin en iyi örnekleri, kendiliğinden doğru çözümü buldukları tek tük olayda görülür. Tek bir olaya dayanarak bir hayvanın akıllıca davrandığını ileri sürecek kişinin ne gibi tuzaklara düşebileceğini şimdiye kadar yeterince açık biçimde gördük. Su, eğer varsa akacak deliği nasıl mutlaka bulursa, hayvanlar da işin kolay bir yolu varsa bunu kesinlikle bulurlar. Biz de bu durumda gereğinden çok etkilenebilir ve safça düşünebiliriz. O halde şimdi hayvanları kendi ortamlarında inceleyen bilim adamlarının onların karşılaştıkları yeni ve farklı sosyal etkenler karşısında nasıl davrandığına ilişkin tek tük bulgularını ihtiyatla ele alalım. Bu alandaki en etkileyici örnekler hayvanların sosyal becerilerini ötekilerin davranışını yönlendirmek için kullandıkları ve böylece istediklerini kandırmaca ile elde ettikleri durumlardır. Kandırma, bilerek kasten yanlış yönlendirme anlamındadır. Konu hayvanlar olunca tabi hayvanın niyetinin ya da kastının ne olduğunu kendisinden öğrenemeyiz. Bu yüzden St. Andrews Üniversitesi'nden Richard Byrne ve Andrew White'ın hayvanın davranışında kandırma niyeti olup olmadığını anlamak için 4 ölçüt belirlemişlerdir. 1. Hayvanın bir başkasını kandırırken sergilediği davranış sıradan, olağan davranışlarından olmalıdır. Kandırmanın temelinde bir şeyin ya da bir eylemin yanlış olarak başka bir biçimde değerlendirilmesi yatar. Dolayısıyla davranış olağan olmalıdır ki inandırıcı olsun. Yalan eğer abartılıysa inanılması güç olacaktır. Ama eğer mantıklı ve olağan bir durum gibi görünüyorsa inanılabilir. 2. Kandırmaya yönelik davranış bu içeriğiyle sık kullanılmamalıdır. Eğer bu davranışa çok sık başvurulursa öteki hayvanlar kandırmacıyı anlayacak ve davranışı ciddiye almayacaktır. Yalan en çok gerçeğe uygun bağlamda kullanıldığında başarılı olur.